Programımıza devam ediyoruz inşallah. Serdar Hocam, Cihat Hocam ve Akın Hocam'la birlikte. Darwinizme vurmaya devam edelim inşallah. Zaten hocamız yıktı, yerle bir etti maşallah. Detaylı anlatım ama çok önemli dedi. Bugün de söyledi hocamız hatta fizyoloji kitabından da dedi.
İnşallah.
Anlatılabilir dedi böyle değil mi inşallah. O dedi tam iman hakikatleri çünkü Allah'ın kusursuz yaratma sanatının sonsuz sayıda örneği var inşallah böyle. Değil mi? Allah söylüyor zaten. Yedi deniz mürekkep olsa diyor. Evet. Bütün ağaçlar kalem olsa diyor. Yazmakla tükenmez diyor maşallah. İnşallah Allah'ın sözleri. Her taraf Allah'ın yaratma mucizesiyle dolu. İnsan vücudu da tabii haliyle diğer tüm canlılarda da yaratış mucizeleri var.
İnşallah.
Yani hücrelerin molekülleri tanıması, moleküllerin kendi kendilerine bireye gelmesi bunlar söz konusu olamaz. Tabii ki burada üstün bir akıl var. Bir plan var. Böyle yani iki aşamalı planlar da değil bunlar. Yani insan aklının çok çok ötesinde 8, 10, 20, 30, 100 aşamalı böyle çok çok ileriyi görüp de hesaplanan basamaklar var.
Evet.
Değil mi? Örneğin işte bir Krebs siklusu mesela hücre içindeki işte enerji elde etmede kullanılan işte ATP'nin sentezi. Bunlar işte fosfat atomu bir yerden getiriliyor, adenozin trifosfatla birleştiriliyor. Bunlar daha sonra nerede kullanılacağı hiçbir şekilde hücrenin farkında olmayacağı hesaplamalar gerektiren şeyler, mantıklar gerektiren hareketler bunlar. Çok ince planlanmış. Yani insan gözüyle bakıldığında planlanmış. Yoksa Allah'ın ol demesiyle bir anda zaten bütün basamaklarıyla bir anda yaratıldığı ortada olan üstün yaratılış delilleri hepsi. Maşallah.
Maşallah. Normalde tabii bunlara bilimsel olarak metabolik yollar diyorlar hücrede olan bu mucizevi olaylara. Şimdi evrimcilerin gözünde ne var? Her şey tesadüf, karmaşıklık, düzensizlik. Halbuki hücrede kesinlikle hiçbir düzensizlik, hiçbir başıboşluk yok.
Evet.
Bütün işlemler kontrol altına alınmış. İşte enzimler diyoruz bunları kontrol altına alan yapılara. Her istisnasız, her kimyasal işlem bu enzimlerce kontrol altına alınıyor. Böyle yüzlerce enzim var. Bunların olmadığı bir sistem de bir şey olmuyor, düzen olmuyor. Halbuki her aşaması yani normalde tesadüfen olsa başıboş ve ortalıkta düzgün maddelerin de olmaması gerekirdi. Ancak DNA gibi kompleks yapılar, protein gibi kompleks yapılar, yağlar gibi kompleks yapılar hep enzimlerce düzenlenmiş. Ve her birinin tesadüfen olma ihtimali yok. Her biri Allah'ın mucizesi, açık birer yaratılış değildi.
İnşallah.
İnşallah.
O zaman şöyle yapalım isterseniz inşallah. Proteinin ve enzimlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğine dair evrimcilerin itirafları var.
İnşallah.
Onlardan birkaç tanesini okuyarak başlayalım.
Tamam.
Sonra Serdar Hocam'ın ATPaz motoru üzerine açıklamaları olacak inşallah.
İnşallah.
Ve Akın Hocam'ın da sahtekarlıklar üzerine ve Cihat Hocam inşallah.
İnşallah.
O sırada gidelim mi?
İnşallah.
Şimdi proteinlerin ve enzimlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğine dair evrimcilerin çok itirafları var. Birkaç tane örnek verelim. Biyokimyacı var, tanınmış biyokimyacı. Michael Pittman ismi. Tanımış bir Darwinist biyokimyacı. Bakın diyor ki, bilindiği üzere evrende 10 üzeri 80 kadar atom var. Ve Big Bang'in patlamasından bu yana 10 üzeri 17 saniye geçti. Yaşamın devam edebilmesi için de 2000 tane temel enzime ihtiyaç var. Bu enzimlerden bir tanesinin bile tesadüfen oluşması için 10 üzeri 20'den fazla bir olasılık gerekir. Bütün hepsinin tesadüfen oluşması için ise 10 üzeri 4000 ihtimalde bir ihtimal oluşmalıdır. 10 üzeri 40 bin ihtimalde bir ihtimal oluşmalıdır. Yani 40 bin tane sıfır bir sayısının yanına. Böyle bir ihtimalin oluşması için bütün evrenin, yani bütün kainatın organik bir çorba olduğunu düşünsek dahi bu imkansızdır. Bakın bir tanesinin oluşmasını çok uzun cümleler kurmuş gerçi ama
evet.
İmkansızdır diyor. Amerikalı yine Darwinist bir jeolog var, William Stokes. Diyor ki, eğer milyarlarca yıl boyunca milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli aminoasitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine protein oluşamazdı. Türkiye'den yine bakın evrimci Darwinist Cemal Yıldırım var. Diyor ki, yaşamın rastgele ortaya çıkamayacağını kanıtlamak için öne süren savlardan birisi de işe yarayabilecek bir enzimin oluşma olasılığının inanılmaz düşüklüğüdür. Bitti, olamaz diyor. Ali Demirsoy, bir enzim ortalama 1000 aminoasitten meydana gelmiştir. 100 aminoasitten meydana gelmiş bir enzimin 20 aminoasitle verdiği kombinasyon 20 üzeri 100'dür. Yani alternatif molekül sayısını hesaplıyor. 20 alternatif olduğu için 20 üzeri 100. Bütün evrendeki atom sayısının 10 üzeri 80, evrenin oluşumundan bugüne kadar geçen saniyelerin sayısının 10 üzeri 16 olduğu düşünülürse, belirli bir dizilime sahip bir enzimin ortaya çıkma şansının ne kadar düşük olduğu anlaşılabilir. Bu durumda enzimler nasıl ortaya çıkmış?
Maşallah.
Yaratılmış tabii, çok açık yani, söylemesi lazım. Yine Profesör Chandra Vikramain var. New York Üniversitesi kimya profesörü aktarıyor bu. DNA uzmanı Robert Shapiro, sadece basit bir bakteride bulunan 2000 çeşit proteinin rastlantısal olarak meydana gelme ihtimalini hesaplamıştır. Elde edilen rakam 10 üzeri 40 binde bir ihtimaldir. Chandra Vikramain bu rakam karşısında şu yorumu yapıyor. Diyor ki, bu rakam yani 10 üzeri 40 bin, bu şu demek, bir sayısının yanına 40 bin sıfır geliyor. 12 sıfır trilyon, 15 sıfır katrilyon yapar. Bakın 40 bin tane sıfır. Böyle bir sayı aklın kavramasının ötesinde zaten yani. İsmi de yok. Bu rakam yani 10 üzeri 40 bin Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye yeterlidir. Bu gezegenin ya da bir başkasının üzerinde hiçbir zaman hayatın doğabileceği bir ilkel çorba olmamıştır. Ve yaşamın başlangıcı rastlantısal olarak gerçekleşemeyeceğine göre amaçlı bir aklın ürünüdür. Allah yaratmıştır.
Maşallah.
Çok açık. Maşallah.
Tabii bu hesaplarda tabii bazı şeyleri ihmal ediyorlar. Nedir? Mesela amino asitin önceden varlığını kabul ediyor. Ve bunları böyle bilinçli bir şekilde bir araya getiren bir sistemin olduğunu da düşünüyor. Halbuki böyle bir şey yok. Hücrede amino asitlerin üretilmesi için onlarca enzim gerekiyor. Ve bu enzimler belli bir sırayla, belli bir düzenle çalışıyor. Bu enzimlerin olmadığı, mesela sadece bir enzimin olmadığı hücreler ölüyor. Yani bütün her şey tamamen olsa, önlerini koysak ama sadece o amino sisteminde kritik o enzimleri çıkartsak bir tanesini, o zaman dahi sistem çöküyor. Yani dolayısıyla evet, yani böyle tesadüfen olmalı gibi bir iddia çok büyük bir saçmalık.
Sıfır ihtimal zaten, evet. Yani bu rakamlar da geçerli değil.
Evet. Tabii hücrede çok ilginç başka şeyler de var. Mesela bakterileri incelediğimizde bakterilerde amino sistemin her biri üretilebiliyor. 20 çeşit amino asitin her biri bakterilerce üretilebiliyor. O kadar kompleks enzimler var. Ama insanlara ne diyorlar? En ileri evrimleşmiş canlı diyorlar, değil mi? İnsana. Halbuki insanlar bakteriler kadar yapamıyor. Bakterilerin yarısı, yani 10 tane amino asitin üretimini yapabiliyor. Biz bu yüzden işte bitkileri, hayvanları yiyerek onlardan elde ettiğimiz amino asitlerle yaşıyoruz. Kendi içimizde yine mükemmeliz. Allah mükemmel yaratmış. Yaşıyoruz ve mükemmel bir şekilde yaşıyoruz. Ama her birinde ayrı bir sanatın tecellisini görüyoruz. Ama evrimci kafayla bu imkanı izah edilebilecek bir durum değil. Daha ileri gösterdikleri bir canlı, bir bakterinin dahi yapamadığını, bakterinin yapabildiğini yapamadığını görüyoruz. Dolayısıyla onların bu ilkelden geçmişe doğru düşüncesi tamamen bir safsata.
Zaten her konuda böyle tamamen yani zan ve tahminle konuşuyorlar. Mesela biraz önce söylediğin gibi amino asitin İlk başta bir var olarak kabul ediyorlar. Evet. Yani amino asit zaten normal oksijen olan bir ortamda parçalanıyor. Tabii. Yani amino asit evresinde zaten evrim teorisi tamamen yerin dibini boyluyor. Ama işte amino asitler nasıl oldu diyorlar. Amino asitler bir araya geldi, proteini oluşturdu diyorlar. Peki soruyoruz, siz bu teknolojiyle yapabiliyor musunuz laboratuvar ortamında protein? Biz yapamıyoruz ama kendi kendine oluşmuştur diyorlar. Sonra ne oldu diyoruz mesela. Proteinler bir araya geldi, hücreyi oluşturdu. Peki bu bilgi nereden geldi? Tesadüfen oluştu. Ya yani bir bilgi varsa bir kere bir yerde mutlaka bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani evet, bilgi teorisi var şu anda bilinen. Bir yerde bilgi varsa mutlaka bir bilgi sahibi olması gerekiyor. Yani bir canlının kafasındaki eğim, yani eğimin açısı bile bir bilgidir. Yani gözünün yapısını bırakalım. Yani burnunu, ağzını, işte mesela tüyleri var. Tüyleri hepsi aynı boyda. Yani o hepsinin aynı boyda olması için yani trilyon tane mutasyon olması ve hepsine de aynı boyutu vermesi gerekiyor. Yani evrim teorisi imkansızlık içerisinde imkansızlık bir din yani zaten. Evet. Onun haricinde mesela meyveler var, sebzeler var. Mandalina var mesela. Dilimli bir şekilde. İşte üst kısmında böyle hafif basılacak bir yer var.
Maşallah.
Parmağımızı açabiliyoruz rahat, evet, bir şekilde. Yani resmen Allah onu o şekilde
İkramı
yaratmış.
Hazır bir şekilde.
Ve maşallah, parçalı bir şekilde, dilimli bir şekilde maşallah, insan ağzına uyumlu. Şimdi bir mandalina ağacı bir insanı gördü mü daha önce? Yani onun ağzına uyumlu bir şekilde bir şey yapayım. Zaten ağacın bir bilinci yok. Ya Allah yaratmış zaten. Allah'ın kontrolünde inşallah. Evet. Portakala bakıyoruz aynı, yine dilimli. Ve kış ayında çıkıyor. Yani kış ve içinde C vitamini var. Hastalıklardan koruyan bir vitamin.
Evet.
Ya insanlara Allah'ın ne kadar şefkatli olduğunu biz görüyoruz. Mesela yaz ayında insanın en çok suya ihtiyaç olduğu dönem mesela evet. yaz ayı. Allah karpuz yaratıyor. Yani çok büyük bir, neredeyse tamamı sudan oluşuyor. Ve o sıcakta o suyu depolayabilen bir sistemi var. Normalde su buharlaşır gider. Evet. Ama o sıcakta Allah öyle bir su kitlesini bir şeyin içerisinde barındırabiliyor.
Maşallah.
Bir ayet okuyayım inşallah bununla ilgili. Şeytan Allah'a sınırım. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'ın rızasını arayıp kazanmak amacıyla nefsini satın alır. Allah kullarına karşı şefkatli olandır diyor Allah. Bakara suresi 207. ayette. Allah'ın üzerimizde inşallah çok büyük maşallah. Bir şefkati var. Yani bunu görmezden gelip işte şeftali tesadüfen oluştu. İşte erik tesadüfen oluştu. Onlar ya tamam parlak güzel bizim yararımıza ama biz kabul etmiyoruz. Tesadüfen oluştu demek çok büyük bir zalimlik evet, olur zaten. İnşallah. Allah o şekilde evet. bildiriyor.
İnşallah. Orada bilgi dediğin şey zaten genetik bilimi bilginin apaçık bütün her şeyde olduğunu zaten gözler önüne seriyor. Evet. Allah'ın bir bilgiyle yarattığını, yani yaratırken bilgisiyle beraber bilginin de içinde olması suretiyle yarattığı zaten her şeyde gördüğümüz bir gerçek. Bitkilerde var mı? Var. Meyvelerde görüyoruz bunu. Hayvanlarda var mı? Görüyoruz yine aynı şekilde. Bakıyoruz genetik bilimi zaten bunu inceliyor. Bilgiyi inceliyor. Yani Allah'ın yaratma sanatı bilgiyle beraber, içinde bilgi de kodlanmış haliyle beraber yaratılıyor. Şimdi o yüzden bir şeyin nasıl yaratıldığının da tarifi içinde beraber bulunduğunda tabii ki akılla yaratıldığı çok açık bir şekilde, net bir evet. şekilde ortada duruyor. Yani bunu hala kalkıp da hayır bu tesadüfen oluştu demek, o zaman genetiği inkar etmiş oluyor insanlar. Evet. Yani bilim adamına düşer, burada bilgiyi de görüyorsa beraberinde, yani bir Ferrari'yi çölün ortasında gördüğü zaman insan tabii ki der ki bu işte spor araba, işte şöyle özellikleri var, şu kadar beygir gücü, motorun şöyle ayrıntıları var, lastikleri şu ebatta, bakın hepsi aynı boyda. Peki bu tesadüfen olmuş olabilir mi? Tabii ki olamaz. Ama ne diyor evrimciler? Diyorlar ki bu tesadüfen olmuş olabilir. İşte olmuştur hatta, olabilir de demiyorlar, olmuştur diyorlar. Nasıl olmuş? Milyonlarca yıl içinde işte taş, toprak, rüzgarın, şimşeğin böyle tesadüfi etkileşimleri sonucunda bu işte topraktaki metalleri ortaya çıkararak işte bu Ferrari'yi oluşturmuştur. Motorunu oluşturmuştur detayları da. Yok kayışları oluşturmuştur motor hareket ettiren. Sonra da boyasını vesaire böyle tesadüfen farlarını, elektronik devrelerini oluşturmuştur diyorlar.
Evet.
Ve bunu neye göre söylüyorlar? Bakın orada projesi de var aynı zamanda arabanın. Arabanın kullanım kılavuzu da var içinde. Onun nasıl çalışacağı, işte ne, hangi bilgiyle tasarlandığı, hangi mühendislerin hangi çalışmalarıyla yapıldığı da detaylı olarak içinde yazılıyor olmasına rağmen kalkıp böyle saçma bir iddiada bulunabiliyorlar.
Evet.
Çünkü Ferrari'yi diyorum, bir Boeing 747 de bu örnek olabilir yine aynı şekilde. Boeing 747'nin işte yüzlerce mühendisin işte on yıllarca yaptıkları çalışmalar sonucunda ürettikleri bir mühendislik harikası olduğunu herkes biliyor. Ne kadar hassas teknolojilerle üretildi herkes biliyor. Onun bilgisi yine var. Yine projeler var yanında. Hücreye bakıyorsunuz, hücre zaten bundan kat be kat, yani karşılaştırılamayacak kadar ileri bir teknoloji ürünü. Ve içerdiği bilgi de işte kullanım kılavuzuna benzetebiliriz veya başka bir şey, projeye benzetebiliriz. İçerdiği o genetik bilgi ise o Ferrari'nin kullanım kılavuzundan ya da işte Boeing 747'nin projelerinden hayal edebileceğimizin ötesinde bir bilgi arz ediyor. Yani buna rağmen kalkıp hücreyi ya da işte canlıları, bitkiyi, meyveleri, canlıları, türleri tesadüfen olmuş demek en ileri derecede saçmalamak olmuş oluyor.
Aslında evrimciler de biliyor. Yani ateistler Allah'ın varlığını çok iyi biliyorlar aslında. Çünkü Kur'an'da zaten Allah inkar edenler diye buyuruyor inşallah. Yani inanmayanlar
reddedenler.
Değil, inkar evet. edenler diye evet. Buyuruyor. Bir insan bir şeyin varlığını bilerek inkar edebilir.
Evet.
Yani varlığını bildiği için inkar edebilir ve Allah'ın varlığını bile bile evrimciler Allah'a karşı haşa iftira etmiş oluyorlar. Ayette de zaten Allah buyuruyor inşallah. Şeytandan Allah'a sınırım. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzerse işte onlar zalim olanlardır diyor Allah. Ali İmran suresi 94. ayette. Yani Allah zalim olarak nitelendiriyor. Çünkü yani bu kadar delile, trilyon sayısında delil var. Allah o kadar delil indirmiş ve inkar içinde hiçbir delil indirmediğini söylüyor Allah başka bir ayette. Bu kadar delil içinde Allah'ı inkar etmek gerçekten çok büyük bir zalimlik oluyor. İnşallah.
İnşallah. İnşallah. Bu mikroskopik düzeyde hücrede bakıldığı zaman hakikaten bambaşka bir alem var inşallah. Biz de günlerdir, hocamız söylemişti onu, genetik konusu çok önemli diye böyle bölüm bölüm anlatalım. Hatta tekrarlayalım diye böyle inşallah. O yüzden tekrar tekrar vurgulamakta yarar var ki çünkü tam oturduğu zaman iş yani anlaşıldığı zaman Allah'ın üstün sanatı yani sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi, sonsuz sanat sahibi olduğunu kavramaya başlıyor insan. İnsanın imanı artıyor ve evrimin saçmalığının da ne kadar fazla olduğu işte bu tesadüf saçmalığının ortaya çıkıyor. Biraz önce bu şeylerden bahsettik, aminasitlerden bahsettik. Bakın aminasitlerin olması için burada kabaca gösterilen reaksiyonlar var. Ama bu reaksiyonlar bundan çok daha detaylı. Yani bu reaksiyonlarda görev alan enzimleri de bu tabloya yazmaya kalktığınız zaman çok daha kompleks bir tablo ortaya çıkıyor, karmaşık bir tablo ortaya çıkıyor. Enzimlerin üretimi için sistemine gereken sistemler, aminasitlerin üretimi için yani proteinleri oluşturan aminasitlerin üretimi için gereken sistemler işte bu kadar kompleks. Bakın bunların her aşamasında enzimler görev yapıyor. Değil mi? Onlarca enzim var ve çeşitli metabolik yollar var. Yani her aminasit aynı şekilde oluşmuyor. Her birinin oluşum mekanizmaları birbirinden farklı.
Evet.
Bakın nitekim burada gösteriyor. Valinle lösin işte bu şekilde oluşuyorsa alanin apayrı bir sistemle oluşuyor. Ayrı maddelerden apayrı sistemlerle oluşuyor. İşte aspartat, homoserin yine farklı şekilde oluşuyor. Treonin farklı şekilde oluşuyor.
Evet.
Dolayısıyla böyle bir kompleks sistemin oluşması için yine bakın aminosterin oluşması için yine aynı noktaya geliyoruz. Mutlaka proteinler gerekiyor. Mutlaka DNA gerekiyor. Çünkü proteinler DNA'da kodlanmış olarak var. Ve sadece DNA'da doğru kodlanmış olarak var. Mitokondri gerekiyor, organeller gerekiyor ve tam bir hücre gerekiyor. Aminasit aşamasında dahi çöküyor evrim. Değil mi? Evet. Bırakın proteini. Proteinin oluşan aminasitler dahi tesadüfen oluşamıyor. Ayrıca aminasitleri alıp siz hazır olarak doğaya bıraktığınızda hemen tahrip oluyorlar. Bunu herkes bilir. Yani bunun için çok özel böyle bilim adamı olmaya gerek yok. Çünkü ultraviyole, oksijen, topraktaki kimyasallar aminasitleri hemen tahrip ediyorlar. Yani amino asit oluşamıyor dahi. Zaten o yaptıkları deneyler de bunun için yalanlamıştı. Yani Stanley Miller'ın ve Urey Miller'ın yaptığı deneyler, deney daha doğrusu, bu yüzden olamayacağını kanıtladı. Çünkü kullandıkları gazların geçersiz olduğunu kendileri itiraf ettiler. Ve o sırada ortaya çıkan bir takım kimyasallar vardı bu deneyin sonucunda. Organik asitler ortaya çıktı, değil mi? Organik asitler derhal parçalıyor reaksiyona girip. Oksijen kullanmadılar çünkü oksijen olduğunda parçalayacağını biliyorlardı ama bugün biz biliyoruz ki 3,5 milyar yıllık okside, uranyum ve demir katmanları var. 3,5 milyar yıllık kaya katmanlarında. Dolayısıyla o dönemde 3,5 milyar yıl önce ilk canlı hücresinin ortaya çıktığı dönemlerde oksijenin olduğunu biliyoruz. Oksijen derhal parçalıyor aminasitlerle reaksiyona girip. Değil mi? Aynı şekilde ultraviyole için de geçerli. İşte oksijen yoktu diyorlar. O zaman yine olmuyor. Ozon tabakası olmuyor. Bütün şiddetiyle ultraviyole geliyor hiç süzülmeden. Bu yine hayat olamıyor burada. Amin asit de olamıyor, protein de olamıyor, canlı hücresi de ulaşamıyor böyle bir ortamda. Yani her bakımdan zaten bu amin asit aşamasında evet. Çöküyor. Kaldı ki bakın amin asitlerin bir araya getirip proteinden oluşması için daha önce de göstermiştik, tekrar gösterelim. Bu olan protein fabrikası hücre içindeki reaksiyonlar aklın kavrama sınırlarının ötesinde. Önce DNA'dan bakın proteinin kopyası olan RNA çıkartılıyor. Mesajcı RNA deniyor buna. Bu dışarıda protein fabrikalarıyla buluşuyor. Protein fabrikası iki parçadan oluşuyor. Büyük parçadan oluşuyor. Biri daha ufak parça, biri daha büyük parça ve ayrıca bunların toplamı 55 tane proteinden oluşuyor. Burada gördüğünüz gibi. Bu işte protein sentezi için gerekli olan sistemin kompleksliğini gösteriyor. Bu da yeterli değil. Transfer RNA denen moleküller her biri ucunda bir tane amino asit var. Her bir amino asitin tRNA'ya bağlanması için bir kere transfer RNA DNA'da kodlanmış olarak var. Oradan yine proteinlerle imal ediliyor. Buradaki amino asitler için yine proteinler gerekiyor. Yine DNA'da kodlanmış bu. Değil mi? Onlarca enzim daha ekleniyor bakın. Ayrıca bunların her bir amino asitin transfer RNA'ya bağlanması için her biri için ayrı bir enzim gerekiyor. 20 tane amino asit için 20 tane enzim gerekiyor. Bakın ne kadar kompleks hale geldi sistem.
Yani hücre içinde tesadüfe yer yok diyebiliyoruz.
Yani tesadüfün da. Ötesinde yani inanılmaz bir yaratılış mucizesi var tabii. Allah'ın sonsuz aklı. Birleştikten sonra bakın yine bu son derece kompleks bir yapısı var ki burada çok basitleştirilmiş olarak anlatıyoruz. Bundan daha kompleks. 3 evet. Ayrı bölümden oluşuyor bu sistem. Sırayla buraya gelerek transfer RNA'lar her biri bakın bir amino asiti diğerine ekleniyor. Nasıl ekleniyor biliyor musunuz? Bunun içinde ayrıca peptidi transferaz denen yine RNA yapısında ayrı bir enzim var. Bu işte peptit bağlarını oluşturuyor. Yani peptit bağlar öyle iddia etmiyorlar da artık. Yani kendi kendine doğada oluşan bir şey değil zaten. Enerji mutlaka gerekiyor, enerji ve enzim gerekiyor. O enzim de işte ribozomda var. O peptidil transferaz denen enzim. O da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani DNA'dan kopyası çıkartılabilince, yani başka enzimler tarafından çıkartıldığı için ve özel enzimler buna modifiye ediyorlar böyle. Ondan sonra oluşuyor, son şeklini alıyor. Evet. O da ribozomda var. En sonunda bakın görüyorsunuz proteinin kopyası çıkartılıyor, amino asitler birbirine ekleniyor. Bu da yeterli değil. Buradan çıktıktan sonra işte post-translational modification dedikleri bir sistem başlıyor. O amino asitlere, protein molekülünün üzerindeki amino asitlere şeker, ondan sonra lipid moleküller ekleniyor, fosfat moleküller ekleniyor, başka moleküller ekleniyor. Ve bunu yapan 1150 tane ayrı enzim var. Ve en sonunda şaperon enzimi denen başka proteinler devreye giriyor ve onu çok özel bir şekilde 3'e katlıyorlar. Zaten bu grupların eklenmesiyle o mümkün olabiliyor. Yani bu böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde Sübhanallah, maşallah değil mi? Allah'a tesbih ettirten mükemmel bir sistem. Ve buradan herhangi bir parçayı çekip aldığınızda mesela ribozomun içerisinde bir eksiklik olsa, enzimlerden biri eksik olsa ya da transfer RNA'ları amino asitlere bağlayacak enzimlerden biri eksik olsa bakın her birinin eksikliği bütün sistemi çökertiyor. Evet. Hepsinin aynı anda kusursuz olarak var olmuş olması gerekiyor. Bu yani sayıları binleri bulan artık proteinlerin amino asitlerden birkaç tanesini değiştirdiğiniz zaman yine o protein iptal oluyor, yine bütün sistem çöküyor. Yani kusursuz olması lazım. En ufak bir eksikliği olmadan. İşte bu zaten Allah'ın yaratmasıyla ve koruyup kollamasıyla. Çünkü Allah zeval bulurlar diye, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor diye buyuruyor ayette.
Maşallah.
Bakın her an bir yaratılış var. Anan yaratılış var. Her an Allah'ın kudreti altında tutmasıyla devam İnşallah. Edebiliyor hayat.
İnşallah. Mesela burada peptit bağı olurken su açığa çıkıyor. Normalde bu açığa çıkan su tekrar peptit bağını bozabilir. Ribozomun şekli öyle özel ki ve işte o diğer enzimler, ek çalışan enzimler öyle özel ki o suyu oradan çekip alıyorlar. Yani bunun için çok özel bir sistem yaratılıyor bu peptit bağının ortaya çıkabilmesi için, korunması için. Dolayısıyla her şeyde çok büyük bir ihtimam var. Öyle başıboşluk olmaz bu işlerde. Bir önceki slide'da bir tekrar gösterebilirsen. Onda da şimdi mesela bu hakikaten sen de söyledin. Çok basitleştirilmiş. Mesela oklar var ama o okların detayları var.
Tabii o arkasında onun neler evet. yaratıyor. Yani bu böyle baş döndürücü
ve bir şey. Ve o okların var. Her birinde de enzimler gerekiyor. Ve o enzimlerdeki hatalar, mutasyonlar o oku gerçekleştiremiyor. Onun neticesinde amino asit olmuyor. Ondan başka şeyler olmuyor. Protein olmuyor. Sistem komple kilitleniyor. Zaten bütün bu okları, bütün bu sistemleri de bu proteinleri oluşturan genlerde hatalar yaparak buldular. Yani o proteine o proteinle ilgili gene mutasyonlar tabi tuttular. O genler bozuldu. İlgili enzimler ortaya çıkamadı veya çıktıysa da hatalı çalıştı. Bu yüzden de sistemde bir kusur oldu, hastalık oldu. Dolayısıyla her şey mükemmel bir şekilde varsa var. Diğer türlü olmaz.
İnşallah çok İnşallah. Fazla detay var canlılarda. Ve detaya inildikçe bitmiyor değil mi doktor hocam?
Maşallah. Yani
çok
Maşallah.
Fazla detay var. Gökyüzüne bakıyoruz, orada çok büyük sistemler var. İşte hayvanlara bakıyoruz, onlarda çok detaylı sistemler var. Ve yani bir insanın ömrünü aşan şeyler bunlar. Allah ayette bu konuyla ilgili şöyle buyuruyor inşallah, şeytandan Allah'a sınırım. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Buyuruyor inşallah Allah ayette. Nas suresi 18. ayette. İnşallah. Gerçekten bir genelleme yaparak dahi sayamıyoruz. Yani doktor hocam sen mesela protein konusunu anlatmaya başlıyorsun. Çok ufak bir kısmını anlatıyorsun ama yüzlerce bilgi oluyor mesela değil mi? Veyahut da bir kalbi inceliyor birisi. Yüzlerce binlerce bilgiden oluşuyor ve bitmiyor. Yine bir genelleme dahi yapılarak Tabii. sayamıyoruz yani evet. inşallah.
Ya bilimsel olarak zaten her şey bilinmiyor. Bakın İnsanda işte şimdi 20 bin tane gen olduğu, yaklaşık 20-25 bin tane gen olduğu insan genom projesiyle ortaya kondu. Zannediliyordu ki 100 bin çeşit protein var yaklaşık 20 bin genin. İşte %95'i çünkü birden fazla proteini kodladığı için. Halbuki yeni buluşlar bunun böyle olmadığını da gösterdi. İşte en son kod içinde kodon diye bir çalışma yayınlandı Nature dergisinde. şunu bilgisayar sistemlerinde dün de bahsetmiştik böyle. Özel kodlar var. O kodlar genlerin nasıl alternatifli olarak bir araya geleceğini, şimdi bir örnek, daha doğrusu şunu örnek üzerinde gösterirsek, bir araya geleceğini gösteriyor. Dolayısıyla oluşan alternatif mesaj sayısı artık böyle sayısı yüz binleri, hatta milyonu bulabileceği ortaya evet. çıktı. Şunu hemen bir
onu görelim. Hakikaten çok önemli
daha
bir
önce,
konu.
Daha önce çöp DNA dedikleri kısımların aslında genleri regüle eden, çalışmalarını işte planlayan ve gerektiği zaman gerektiği yerde vücutta hücre 3 boyutlu ortamda tam olarak neredeyse ona göre çalışması gerekiyor biliyorsunuz. Mesela pankreastaysa pankreas hücresi olarak çalışması lazım. Ona göre oradaysa ona göre çalışmasını ayarlayan, kontrol edici ilgili bölümler olduğu anlaşıldı. Daha önce evrimcilerin çöp DNA burası işe yaramıyor bilmedikleri için cehaletten dolayı kaynaklanan bir iddiaydı bu. Çöp DNA dedikleri bölgelerin bugün aslında asıl kodu kontrol eden üst boyuttaki kodu olduğu anlaşıldı.
Mesela buradaki örnekte anlatalım. Bu bir genin yapısını daha önce de belirtmiştik ama tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Çünkü biraz karmaşık görünebilir izleyicilerimize. Bakın DNA'da bir gen denildiği zaman protein kodlayan bölge ki bundan da daha kompleks yapısı. Çünkü burada düzenleyici bölgeler var hakikaten yan tarafta görülen. Bu zaten yazmış burada potansiyel düzenleyici elementler diye. Yine enzimin bağlanıp kopyasının çıkartılmasını sağlayan düzenleyici promoter bölgesi var görüldüğü gibi. Ayrıca protein kodlayan bölgeler bakın kesik kesik geliyor burada. Maviler protein kodlayan bölgeler. Düz bir zincir halinde değil yani buradaki gibi düz olarak değil gende kesik kesik kodlanmış olarak var. Yani arada protein kodlamayan bölgeler var. İşte bunlara intron deniyor bakın. Protein kodlayan mavi bölgelere exon deniyor. Bunlara intron deniyor. Kelime anlamları var bunların ama şimdi bu detay önemli değil. İşte bu bölgelerin çöp DNA olduğunu zannediyor Darwinistler tabii. O taş kafa mantıkla hep bir kere Darwinist mantığı yanlıştıkları için hep kafayı duvara vuruyorlar. Hep yanılıyorlar. Yani hepsi yalan ve yanlış oluyor söylediklerinin. Nitekim öyle bir fonksiyonları varmış ki bunların. Bu işte buradaki Cihat Hocam'ın bahsettiği kod içinde kod. Buradaki özel kodlar hangi alternatifle birleşeceklerini bu mavi bölgelerin ortaya koyan sistemlerden bir tanesi yalnızca. Başka sistemler de var. Çünkü bu düzenleyici bölgeler de yine aynı şekilde nasıl protein kodlanacağını da onun içinde de özel kodlar var. Yani mesela birinci parça ikinci parçayla alternatif olarak birleşebiliyor. Ya da 3'le 4'le ya da 4, 3'le 2, 1'le gibi böyle. Ve bunun neticesinde mesela sadece şuna bakmışlar. Beyinde nöreksin diye bir gen var. Nöreksin proteini var özür dilerim. Sinir hücrelerinin bağlantılarında etkin rol oynuyor bu protein. 3 tane geni varmış nöreksinin. Bu 3 tane genin yaklaşık 3000 ayrı mesaj yaptığını daha yeni düşünüyorlar. Daha bile fazla olabilir. Şimdi bakın 3 tane genden 3000 ayrı mesaj çıkıyor. 20 bin genden o zaman milyon hesabıyla ayrı mesaj çıkması söz konusu oldu. Ki hakikaten çünkü şaşırmışlardı 20 bin gen bulduklarında, 20-25 bin gen bulduklarında. Nasıl bu kadar az sayıda gen oluyordu? 200 çeşit hücre var çünkü. Her hücrenin çok büyük farklılıkları var birbirinden. Kimisi pankreas hücresi oluyor, insülin hormonunu yapıyor, bambaşka özellikleri var. Kimi karaciğer hücresi oluyor, çok değişik metabolik reaksiyonlar meydana geliyor. Aynı DNA'sı olmasına rağmen. Biri sinir hücresi oluyor, bambaşka bir sistem. Ve kas hücresi oluyor, bambaşka bir sistem meydana geliyor. Ya bu kadar çok karmaşık sistemi kontrol eden 20-25 bin gen bilim adamlarına çok az görünmüştü hakikaten.
Evet.
Halbuki şimdi anlaşılıyor ki o kadar akıl sınırlarını zorlayan böyle insanın yani kavramasının ötesinde bir sistem yaratılmış ki Allah tarafından.
Maşallah.
Böyle bilgisayar sistemleriyle bunu çözmeye çalışıyorlar şu anda daha. Yani anlayabilmiş de değiller. Böyle binlerce ayrı mesaj oluşuyor birkaç tane genden.
Maşallah. Bu neyi ortaya koymuş oluyor? Bir defa düşünen insan bir defa şunu düşünmesi lazım. Yani buradan sonuç çıkarması gerekiyor. O sonuç da şu. Bu moleküller, atomlar, moleküller değil mi? DNA'yı oluşturan şeyler atomdan başka bir şey mi? Değil. Bunların bir şuuru var mı? Hayır. Hiç öyle bir şey zaten söz konusu olmaz. Bunların beyinleri var mı? Gözleri var mı? Aldıkları bir eğitim var mı? Gittikleri bir okul var mı? Hayır, yok. Peki bunlar kendi kendilerine nasıl oluyor da böyle kendi kendilerine mi karar veriyorlar da en uygun olan genin ne zaman nasıl çalışacağını kontrol edebilsinler? Hayır. Burada Allah'ın her an nasıl yarattığına şahit olmuş oluyoruz.
Maşallah.
Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayet-i Kerime'de Allah bize bildiriyor. Diyor ki Allah gökten yere her işi o evirip düzene koyar. diye Allah bize çok ayrıntılı bir şekilde tarif etmiş. Bakın her işi. Burada bir iş var mı yapılan? En hayati iş. Yani canlılığın nasıl meydana geldiğini görmüş oluyoruz. Bir kas hücresi nasıl çalışır? Biz bunu görmüş oluyoruz. Nasıl çalışıyormuş? Moleküller, atomlar kendileri mi karar veriyorlar da nasıl çalıştırıyorlar? Hayır. Allah'ın sonsuz yaratma gücünün sonsuz ilimle nasıl yarattığının delilleri bunlar tek tek. Ve bilim bize bunları ortaya koyuyor bugün inşallah.
Evet, mesela eski yazılar oluyor. Eski hiyeroglif yazıları, işte ne bileyim eski Çin yazıları, eski Türk alfabesi yazıları. Bunları mesela anlayamıyorlar. Ama belli ki orada o işaretler, semboller bir araya getirilişinden orada bir anlam var. Ve bunu çözmeye çalışıyorlar. Ve büyük uğraşlarla da çözebiliyorlar. Burada yani 21. yüzyıldayız. Kaç sene geçti? Yani yüzyıllarca sene geçti. Daha yeni anlaşıldı. Yani hücrenin içinde bir bilgi kaynağı var. Ve bu bilgi kaynağı bir şey ifade ediyor. Bir şey anlatıyor. Bunu hala işte geçmiş bilgisayarlar falan da kullanarak çözmeye çalışıyoruz. Çok büyük bir bilgi var. O çok büyük bir bilgiyi Yüce Allah yaratır. Yani o tesadüfen olmaz tabii, evet, inşallah.
Tesadüf değil tabii, Allah'ın sonsuz aklının ve sanatının göstergesi oluyor. Bakın devam edelim. Şimdi bu aradaki bölgelerin çıkartılmasından bahsetmiştik. Çıkartan da apayrı sistemler var ve bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın burada görüyorsunuz bunlara splices zone denen bir yapı var. Şurada gösterelim. Şimdi genin exon dedik, protein kodlayan bölgeleri. Arada da intron demiştik. Protein kodlamayan bölgeler var ama bunların da fonksiyonunda önemli gelişmeler kaydedildi. Fonksiyonel oldukları ortaya kondu. İşte bunları ayıklayan bakın özel yapılar var. RNA ve protein yapısında işte bu parçacıkların birleşmesiyle, ki bunlar da DNA'da kodlanmış olarak var. Splice zone diye bir yapı oluşuyor bakın. 4-5 tane parçanın bir araya gelmesinden ve tam kesilmesi gereken yerden bu bölgeleri çıkartıp bu kalan parçaları burada olan kodların doğrultusunda, şifrelerin doğrultusunda özel olarak, alternatif olarak birbirleriyle şey ediyorlar. Buna da alternatif kırpılma deniyor. Demiştik yani bir parçayı alıp bazen ikinciyi ya da üçüncüyü ekleyerek birbirinden farklı proteinler, farklı mesajlar üretiliyor dolayısıyla. İşte bunları yapan da çok kompleks bir yapı var. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Bakın bu da olmasa yine olmuyor. Yani herhangi bir parçanın eksikliği bütün sistemi bitiriyor. Fakat sayısız parçadan oluşan, aklın kavrama sınırları ötesinde kompleks bir sistemle karşılaşıldı. Yani 21. yüzyılın geldiği noktada bilim, Allah bize detaylarda ki ihtişamı gösteriyor inşallah. Detaylara Allah'ın indikçe
yaratma sanatını gösteriyor. Evet. Kendi yaratışını nasıl yarattığını, sanatını bize gösteriyor.
Maşallah. Maşallah. İşte bilim işte Allah'ı tespit ettiriyor. Bilimin görevi bu. Maşallah. Bilimi materyalizme alet etmeye kalktılar. Darwinizme, bu taş kafa mantık. Halbuki olur mu? Yani bilim Allah'ı tespit ettirir. Allah'ı yücelttirir. Çünkü Allah'ın eseridir. Değil mi? Allah'ın yarattığı için biz bu sistemi inceleyerek bilim yapabiliyoruz. Yani genetik bilimi yaratan Allah çok açık. Çünkü bunları tek tek her birini yaratan Allah. Allah'ın ol demesiyle yaratıldığına göre genetik bilimini yaratan Allah, evet, inşallah. Maşallah. İnsanın buna bakışı genetik bilimini oluşturuyor. Ama genetik biliminin yaratıcısı Allah olmuş oluyor. Diğer bütün bilimlerin olduğu gibi inşallah. Maşallah. O da tabii Allah'ı tespit ettirtiyor bize. Tabii. Maşallah. İşte onun için bilimin önü açılıyor. Bakın imanlı bilim adamları bilimle uğraşmaya başladığı zaman, bilimle uğraşanlar ya da iman ettiği zaman inşallah, o zaman bilimin önü ardına kadar açılıyor. Allah bereket olarak inşallah. Maşallah. O zaman işte tıptaki bütün ilerlemeler olacak inşallah. Ayrı zamanda hastalıkların kalktığı bir dönemi göreceğiz. Hadisler doğrultusunda biliyoruz bunu peygamberimizden. Ne kanser belki kalacak ileride, ne bugün işte grip, diğer hastalıklar inşallah. Organ nakilleri çok farklı bir boyuta gelecek. Çünkü klonlamalar çok gelişti değil mi? Hücrelerin yapımı, kök hücrelerden organ elde edilmesi bambaşka bir boyuta giriyor inşallah. O da Allah'ın dilemesiyle. İnşallah. Yaratan Allah hücreyi çünkü inşallah.
Allah her konuda bereketini açacak yani, değil mi? Bolluk, evet, bereket olacak. Sağlık konusunda da öyle. Modernizm konusunda da öyle. İşte teknik cihazların, işte aletlerin ilerlemesi de aynı şekilde Allah ilham edecek. Çok daha güzeli, çok daha ilerisi yaratılacak.
İnşallah.
Allah yaratacak sonuçta. Evet. Onlara Allah ilham edecek, emredecek. İnsanlar da, mühendisler de ben bir şey buldum, aklıma bir şey geldi diyecekler ama sonuçta Allah'ın emriyle, Allah'ın ilhamıyla inşallah onlar daha güzelini, daha iyisini yaratacaklar. İnşallah. İnsanlığın hizmetine inşallah. İnşallah.
Burada yani hakikaten o kadar hayret verici ki bu gösterdiğin örnek. Bu intronlarla egzonları ayıran bölgeler, oralarda işaret dizileri var. Şimdi işaretle bilgi ayrı. Yani bir kısım bilgi içeriyor, işte proteinin bilgisi. Bir kısım da işaret. Yani bu durum şuna benziyor. Bir yerde bir yazı görüyoruz, bir odadan giriyoruz. Sağ tarafta hemen sağınızda bir bilgi var. Dikkat edin, oraya dönerseniz o bilgiyi göreceksiniz. Ondan sonra sağımıza bir dönüyoruz, bir kitap var orada, o kitabın içinde bir yazı. Oraya gidiyoruz, işte sol tarafa dönersen işte coğrafya ile ilgili bir yazı bulacaksın. Bu sefer de onu görüyoruz. Burada o kesme işareti için de benzer bir durum var. Orada sinyal dizleri var. O sinyal dizleri birbirinden ayırıyor egzonlar, evet. İntronları. Çok muazzam bir
yani
şey bu maşallah.
Resimdeki gibi böyle çizgi yok hakikaten arada. Evet. Arada dediğim DNA'da bir kere DNA zincirini ortaya koyduğunuzda sürekli harflerden oluşuyor. Dört tane harfin değil mi? Arda arda gelmesiyle 3.2 milyar tane harf, evet. Değil mi? Yan yana geliyor. 1-1.5 metre uzunluğunda insan DNA'sını örnek alalım. Hakikaten Serdar Hocam çok önemli bir konuya değindi. Böyle buradaki gibi böyle bir çizgi falan yok DNA'nın üzerinde. Sadece harf dizileri var. Fakat o harf dizileri Allah tarafından özel olarak yaratılmış ve işaret taşıyor onlar, bir anlam taşıyor. Bazıları işte onun sınırını belirtiyor. Burada duracaksın diyor değil mi? Stop kodon deniyor mesela bunlara. Bazıları başlayıcı bir işaret oluyor. Mesela kopyalama işlemini başlatıyor. Bazıları düzenleyici, bambaşka bir şey oluyor. Kendisi olayın içine girmiyor ama bütün olayı düzenliyor, idare ediyor böyle.
Bunların hepsi molekül. Evet. Atomlar, atomlardan oluşmuş. Bunlar şeyler, birbirleriyle etkileşim halinde bulunan atomlar ortak bazı elektronları ortak olarak paylaşıyorlar. Bu yüzden yan yana duruyorlar. Böyle bir zincir yapmışlar.
Evet.
Ama baktığınız zaman bir işe yarıyorlar.
Ve baktığınız zaman yani maşallah. Şimdi öyle de düşünelim. Hiçbir atomun diğerinden bir farkı yok. Çünkü evet, bütün atomlar elektronlardan, protonlardan, nötronlardan oluşuyor. Bütün elektronlar, atomlardaki elektronlar birbirinin tıpatıp aynısı. Protonlar da yine aynısı.
Nötronlar i̇şte da
ama
aynı.
Allah'ın dilemesiyle onların farklı sayıda olmaları, değil mi? Çekirdekteki protonların sayıları değişik bir özellik kazandırıyor ona. Ama aslında bu anlamda hiçbir fark yok. %99'u boşluk olan, değil mi? İçinde protonlar olan belli sayıda. Ama beynimizdeki protonlarla mesela masadaki protonlar birbirinin aynısı.
Tabii.
Genlerdeki protonlar da birbirinin aynısı. Roger Penrose diye bir İngiliz matematikçi ve fizikçi var tanınmış.
Evet.
Darwinist olmasına rağmen bakın şu örneği veriyor materyalist olmasına rağmen. Diyor ki beynimizde protonlar var. Duvardaki tuğlada da var diyor. Beynimizde de elektronlar var. Duvardaki tuğlada da diyor. Her ikisi birbirine tıpatıp aynısı diyor. Bütün protonları ve elektronları birbiriyle yer değiştirelim diyor. Duvardaki tuğlanın elektronlarını bizim beynimize koyalım diyor teorik olarak. Beynimizdekileri alıp da duvarın tuğlasına verelim. Tuğla yine tuğla olarak kalacaktır diyor. İnsan beyni de insan beyni. Yani insan beyninden kaynaklanan bir özellik değil diyor. İnsanı insan yapan özellik.
Evet.
Dolayısıyla bir ruhun varlığını işaret ediyor. İşte Allah'ın bildirdiği sistem bu. Değil mi? Allah'ın yarattığı bir ruh var. Maddenin tamamen ötesinde, dışında. Dışarıda madde var ama biz onun aslına ulaşamıyoruz. Allah'ın yarattığı algıları algılayan değil mi? Bir ruh var. Ve size diyor ilimden az verilmiştir diyor bu konuda diyor. Yani bizim kavrayabileceğimiz bir şey olmadığını belirtiyor Allah verdiği sınırlı akılla. Fakat bütün işte materyalizm evrimi bitiren ki Darwin'in Açmaz Ruh kitabında hocamız bunu çok detaylı olarak anlatıyor ve bunu sık sık vurguluyor aslında maddenin gerçeğini anlatarak programlarında da değil mi eserlerinde. Ve 2012'lerden itibaren diyor insanlık demişti buna tam olarak anlamaya kavramaya başlayacak
i̇nşallah.
Ve bambaşka bir çağ gelecek demişti inşallah.
İnşallah
neticesinde.
Evrimcileri tamamen bitiren bir konu aslında bu dediğin gibi doktor hocam ya daha hocamız o konuya girmedi henüz. Ya tam kökünden bitiren bir konu. Çünkü evrimciler eğer yani ruhu inkar etmiş oluyorlar. Ruhu inkar edince de şunu demiş oluyorlar. İşte gözümüze gelen fotonlar işte göz elektrik sinyaline çeviriyor. Elektrik sinyali gidiyor. Beynin arka tarafındaki bir et parçasına geliyor. Oradaki protein yağlar var. Onlardan bir tanesine değiyor. En son değdiği yer yani elektriğin en son vardığı yerdeki atom görüyor demiş oluyorlar. Yani o atom göremez veyahut da kulağa gelen işte bilgileri elektrik sinyaline yine çeviriyor. Yine en son değdiği yerdeki atom o, biz o muyuz o zaman? Yani öyle bir sonuç çıkıyor. Öyle değil inşallah. Ruh algılıyor. Yani onu benim diyen içimizde bir varlık var.
İnşallah.
İşte o ruh inşallah. Yani bunun başka bir açıklaması bu maddeyi indirgenecek bir konu
i̇nşallah.
Değil yani.
Mesela bu hücrede genlerden protein üretilirken polimeraz enzimi var. RNA polimeraz enzimi. O belli bölgelere bağlanıyor. Orada da mesela işaretler var. Bu intronlarla egzonları birbirinden ayıran diziler gibi. Onlara da mesela tata kutusu diyorlar. Başka adları da var bunun.
Burada anlatabilirsin bak.
Evet.
RNA polimerazı gösteriyor.
Evet. RNA polimeraz enzimi çift sarmallı yapıya bağlanır. Ama bu bağlandığı yer doğru yerde olması lazım. Çünkü mesela bir yerden başladı üretimi. Diyelim bir bir proteini üretecek. Ama o proteinin başlangıcından itibaren üretmeye başlaması lazım. Evet. Peki bunu nereden bilecek? Mesela Allah burada da çok özel bir sistem yaratmış. Tam o üretime başlamadan önce bir bölgede hazır bağlanacağı bir bölge yaratmış. Mesela tahta kutusu bunlardan biri. Özel bazı şifreler var orada da. Bakın bu şeyden farklı, bilgiden farklı. Bu bilgi şunu söylüyor, birazdan bir bilgi geliyor. Bir defa böyle bir şey var. Ondan sonra DNA'ya yerleşiyor polimeraz enzimi. Başlıyor hareket etmeye. Ondan sonra başlangıç bilgisi var. Tam benden biraz sonra bilgi başlayacak diyor. O da ayrı. Yani polimeraz enzimin oturması için ayrı bir işaret. Bilginin başlayacağına dair işaret ayrı.
Maşallah.
Bunlar çok üstün bir sanat eseri maşallah. Evet. Yani bu maddenin içinde madde kullanarak ne kadar büyük bir bilgi, ne kadar büyük bir zeka olduğu
sonsuz gözüküyor.
Maşallah. Inşallah. Maşallah.
Tabii insanı da imanına vesile oluyor evet, işte inşallah. İnşallah. Yani çünkü yaratılışın bir amacı var. Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Ben insanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye. Bir başka ayette de ben insanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım diye evet. buyuruyor Allah.
İnşallah.
İnşallah. Bu dolayısıyla bilimsel mucizeler değil mi? Doğadaki yaratılış hepsi bizim Allah'a kulluk etmemiz için, Allah'a tesbih etmemiz için birer vesile olmuş oluyor inşallah. İnşallah.
Allah'ı tanımamız için inşallah.
İnşallah.
Allah'ın bizi nasıl yarattığını, neden yarattığını anlayıp Allah'ın istediği gibi yeryüzünde sırf Allah'a kul köle olalım diye bunları öğrenmemiz gerekiyor inşallah.
İnşallah.
Çünkü Allah'tan en çok şeytandan Allah'a sığınırım ilim sahipleri korkar diye Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği
i̇nşallah.
Zaten aynı zamanda ortada. Maşallah.
Bu mesela hücreden bahsediyoruz Serdar Hocam. Diyorsun mesela işte protein oraya gidiyor ondan sonra bunu yapıyor. Yani bunların hiçbirisinin aklı yok. Bunlar atomlardan
evet.
oluşan
evet.
Maddeler yani. Hiçbirisi oraya gideceğini gitmeye karar veremez. Yani Allah'ın ilham ettiği inşallah çok net. Yine onunla ilgili bir ayet okuyayım. Şeytanın Allah'a sığınırım. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur diyor Allah ayette. Hud suresi 56. ayette. Yani bütün her şeyi tüm atomlarımıza kadar evrendeki tüm atomlar, tüm canlılar hepsini tamamıyla Allah yönlendiriyor inşallah. Ve alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yok inşallah Allah'ın.
İnşallah.
İnşallah evet. Bitirelim mi yavaş yavaş? Hı hı. İnşallah yarın devam edelim i̇nşallah. Allah izin verirse.
İnşallah.
Evet yarın
ki şurada yazıyor mesela
inşallah. Aslında ayet okuyarak bitirelim mi inşallah?
İnşallah. Daha inşallah yarın da devam edeceğiz. Bu hücrenin içinde çok büyük mucizeler.
Evet. Bakın Allah insanı göklerin ve yerin yaratılışı konusu üzerine düşünmeye çağırır. Konu olarak inşallah Kur'an'da. Şeytandan Allah'a sığınırım. Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok. Yeri de nasıl döşeyip yaydık? Onda sarsılmaz dağlar bıraktık. Ve onda göz alıcı ve iç açıcı her çiftten nice bitkiler bitirdik. Bunlar içten Allah'a yönelen her kul için hikmetle bakan bir iç göz ve bir zikirdir. Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda alimler için gerçekten ayetler vardır. O biri diğeriyle tam bir uyum mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Değil mi? Bu ayette maşallah. Tecelli ediyor. Bilim maşallah. Bize bunu kanıtlıyor. Hakikaten maşallah. Hiçbir eksiklik yok.
Maşallah.
Nereye baksak bir mükemmellik görüyoruz inşallah. Eksiklik gibi görünen şeylerin de özel olarak yaratıldığı anlaşılıyor Allah tarafından çok rahat bir şekilde. Mesela hastalık var ama hastalığın değil mi? Tedavisini de Allah yaratıyor. Şifayı da Allah yaratıyor inşallah. Böyle İnşallah. İnsana acizliğini, zaten Allah bildiriyor Kur'an'da, insan zayıf olarak yaratılmıştır diyor. İnsanın acizliğini, Allah'ın gücünü anlayıp kavraması için, acizliğini bilmesi için, değil mi? Kulluk etmesi için özel olarak yaratılmış durumlar oluyor bunlar da inşallah.
İnşallah.
Yarın saat 22'den itibaren harunyahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa ekranlarından takip edebilirsiniz inşallah. Tekrar Mavi Karadeniz Radyo ve Kanal Avrupa. Herkese de hayırlı geceler diliyoruz
hayırlı
inşallah.
Hayırlı geceler.